Ayrım 7.
Sayfa 73. İşi uzatmanın her şeyden önce Mustafa'nın kendi zararına olacağı ortadaydı. Koştu kapıyı açmak için, kocaman bir kilidin buz kesilmiş demiriyle yüz yüze geldi. Dışarıdan kilitlendiği için gizli bir sürgü yuvasına oturmuş, kımıldamıyordu bile. Kapının dışındakiler ne olursa olsun kilitlerle oynandığını anlamış olacaklardı ki atışmalar birden duruvermişti. İçeriden kapıyı yumruklamaya başlamıştı Mustafa. Cengiz kapıyı açacak yerde, "Duydun ya," dedi, "işte bir erkek var içeride. Yalnız o değil, aç şu kapıyı. Demek anahtar sende. Çiğdemciğim, uzatma artık," diyordu. "Yarın her şeyi anlatacağım fakültede. Sabahtan geleceğim, ortaokulda dersim yok. Bekle beni, 9'da kantinde. Haydi canım, görüyorsun ya, bütün düşündüklerin yanlış çıktı." Kız diretiyordu. "Uzatıyorsun. Aç şu kapıyı da gireyim içeriye. Dondum." Cengiz'in bir işaret beklediği anlaşılıyordu Mustafa'dan. "Aç," dedi. "Cengiz'cim, aç artık." Anahtar kilidinin yerini arıyordu. İki kez döndü, bir yuvanın içinde kapı açılmıştı. Üç kişilik bir susku. Sonra Cengiz'in aşağıdan alan sesi. "Rahatsız ettik abi. Rica ederim, buyurun." Çiğdem itercesine bir atılımla girdi içeri. Ayakları alışkın olduğu için koyu karanlığı hiçe sayarak hızla yürüdü, odaya girdi. Yeni olaylara önlemek için Cengiz de peşinden. Elinden yakalayıp durdurdu. "Mustafa, dinle," dedi. "Ben hastayım, anlıyorsun ya. Karımla kavgalıyım, misafirliğe geldim sana. Unutma." "Tamam abi." İkisinden önce girdi odaya Cengiz. Çiğdem'e "buyur," dedi. "Geç şöyle, tanıtayım. Arkadaşım Ali Rıza. Hem memleketlim olur hem de liseden ağabeyimiz. Askerliğe çağırdılar. Hasta olduğunu söyledi, dinlemediler. Eğer bir hastaneye yatarsa kolay kolay çağırmazlar askere." Çiğdem gözlerini masanın üstündeki Le Cours de Tours kapağına dikmişti. Bakıyor muydu, bir şeyler mi düşünüyordu belli değildi. Birden çevirdi başını Mustafa'dan yana. Bakışları üzerinde bir süre kuşkuyla gezindi. "Adınızı bilmiyorum ama," dedi, "sizin son tutuklanmalarla ilginiz olduğundan hiç kuşkum yok." Üçü susup kalmışlardı. "Bir yanlışınızı düzeltmeme müsaade eder misiniz?" dedi Mustafa. "Bir küçük yanlışınızı." Birden göz göze geldiler. "Benim son tutuklamalarla hiçbir ilgim yok. Ben olduğunu sanıyorum. Çünkü Cengiz'in tutumu bunu açıkça ortaya koyuyor. Durmadan yalan söylemek zorunluluğunun da olduğuna göre hiçbir şeye inanmıyorum. Ne söylediği adam olduğunuza ne de hemşerisi. Evet, son tutuklamalarla hiçbir ilgim olmayışı doğru. Sadece bir kitap yüzünden aranıyorum, o kadar. Ne olursa olsun polis tarafından aranan bir kişisiniz. Yanlış değil. Bu durumda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya siz? Sizinle burada karşılaştıktan sonra bu evden çıkıp gitmeye karar verdim. İyi edersiniz." Cengiz kendinden beklenmeyen bir davranışla kalktı ayağa Çiğdem'e. "Ben sana karşı ancak bir tek konuda sorumluyum," dedi. "Gönül işinde öyle değil mi?" Sorusuna bir karşılık alamayınca gerisine getirdi. "Geldin gördün, böyle bir konu yokmuş demek. Bunun dışındaki ilişkilerim seni ilgilendirmese gerek. Şu anda evimde olduğunu düşünerek tartışmaya katılmıyorsam seni haklı bulduğumdan değil." "Bir dakika Cengiz'cim," dedi Mustafa. "Ben bayanı çok haklı buluyorum. Yapılacak iş..." "Hayır," dedi Cengiz. "Yapılacak hiçbir iş yok. Oturur yemeğimizi yeriz." Kız birden kalktı. "Gidiyorum ben," dedi. "Burada bir dakika daha kalırsam suçluluğunuzu katılmış olurum. Aranılan bir adamla bir çatı altında daha fazla kalmak istemiyorum." "Peki," dedi Cengiz. "Gidebilirsin. Eğer istersen yarın saat 9'da görüşürüz fakültede." "Bir koşulla." "Biliyorum," dedi Mustafa. "O da benimle ilgili. Size söz veriyorum, yarın saat 9'a kadar çıkıyorum bu evden." Biliyordu bu sözü vermezse yarına kadar da kalamayacaktı evde. Kız buradan çıkar çıkmaz doğru karakola gidecekti. Bunu Cengiz de düşünmüş olmalıydı ki yutkunarak önüne bakıyordu. Çiğdem oda kapısını açmadan önce döndü geriye. "Tamam," dedi. "Anlaştık şu halde." "Evet, anlaştık. Bu anlaşmaya bağlı kalacağınız kanısındayız. Güle güle." Cengiz de kalkmıştı. Paltosunu aldı çengelden. Seni evine kadar bırakabilir miyim? Dedi. Çiğdem odanın kapısını çekmişti dışarıdan. Hiç zahmet etme, dedi. Ev uzakta değil, biliyorsun. Yok, bu karartmada tek başına gitmen hiç doğru olmaz. Hadi hoşça kal abi, hemen geliyorum. Sokak kapısı yavaşça kapanmıştı. Gecenin ve karartmanın suskusunda çiğnenen karların ezilişi duyuluyordu. Sabahın bu saatleri tekin değildi, biliyordu Mustafa. Sıcak bir odayı geride bırakıp çıkmış, çıkmak zorunda kalmıştı. Kara gümrüğün arka sokaklarından Malta'ya gelmişti. Fatih Çarşısı'na uğramadan Saraçhane başına geçmek istiyordu. İki gündür yağan kar dinmiş, sokaklar gelip geçenlerin ayaklarının altında vıcık vıcık olmuştu. Elleri paltosunun ceplerinde yürüyordu bata çıka. Sağ cebinde bir mendil vardı. Sol cebinde 2,5 lira bozuk para. Evden çıkarken Cengiz zorla vermişti. Tek başına kaldığına inandığı zamanlar hep böyle yapar, ceplerinde de ne varsa iğneden ipliğe bir döküme vururdu. İş cebinde katlanmış 2-3 kağıt. Cebinin kıyısına tutturulmuş bir de kurşun kalem. İyimser zamanlarında el attığı buruşuk sigara paketi de ceketinin bir cebinde olmalıydı. Kibriti de yanında. Yokladı, her ikisi de yerli yerinde duruyordu. Yola çıkmadan şunları yazmıştı iç cebindeki kağıtlardan birine. Polise gitmek üzere evden çıktım. Bugün öğleden önce mutlaka 1. şubede olacağım. Altında da tarih 16 Mart. Onun da altında imzası. Oysa öğleden sonra mutlaka Saraçhane başında olacaktı. Nihat'ın evinde. Yolda yakalanırsa polisteki aramada tutanağına geçmesi gereken yazı. İşte bu yazdıkları olacaktı. Altında günün tarihi, teslim olmak üzere yola çıkan bir suçlunun belgesi. Öğleden önce mutlaka 1. şubede olacağım. İyi niyetini belirtmeye yetmez miydi bu belgecik? Eğer Nihat'ın evine yakalanmadan giderse, ilk yapacağı iş bu kağıdı sobaya atmak olacaktı. İtfaiyenin önünden geçti. Birbirine omuz vermiş daracık 3 ahşap evden ortadakinin kapısına 2-3 basamak merdivenle çıktı. Oymalığı eski bir kapının rengi atmış paslı ziline yapıştı. Zili yağsızlıktan ancak parmaklarının gücüyle çevirebilmişti. Çıkardığı ses paslılıktan gelen bir hırıltıydı, o kadar. Tahta döşemelerin gıcırtısıyla kendini açığa vuran ayak sesleri yaklaştı kapıya. Mandala elini uzatmadan yorgun bir kadın sesi duyuldu içeriden. Kim o? Nihat evde mi? Cevap vermeden önce kadının zil çevireni görmesi gerekiyordu. Açtı kapıyı neden sonra. Eve Nihat'la girip çıktığı için yüz yüze gelmemişti büyük anneyle. Geleni inceledi. Uzun süre torununu kötü yerleri alıp götürecek bir kişiye benzetmemiş olacaktı ki sert çizgiler yatıştı bambaşka bir yüzde. Nihat yukarıda olacak dedi çıkmadıysa eğer. Başını kaldırıp seslendi yukarıya. Nihat! Merdivenden koşarak inen ayak sesleri evde olduğu haberini verdi torununun. Vay sen misin hocam? Buyur yukarı. Büyük annenin görevi burada bitiyordu. İki yana sallana sallana odasına giderken Mustafa çoktan merdivenleri çıkmıştı. Oda karmakarışıktı. Kahvaltı tepsisi masanın üstünde duruyordu. Gözünün takıldığını görünce ''Ne yaparsın hocam?'' dedi Nihat. ''Dün gece geç döndüm eve. Ekrem'den not almaya gitmiştim. Hacı babanın lokantasında toplanacaklarmış. Beni de sürükledi. Tam 2'de döndüm. Sabahleyin koca karıyla 2 ağız kavga ettik bu yüzden. Ekrem'le imtihanlara çalıştık geç vakte kadar. Dedimse de yutmadı. Başım belada onunla. Hep annemin kurnazlığı bu. Beni ona teslim ederse böyle olur işte. Bu sene fakültenin biteceğine şu koca karıdan kurtulacağım diye seviniyorum. Çay içer misin? Herhalde söndürmemiştir altını. Ihlamur değil de çay ha? Bununla beraber hiç canım istemiyor. Hele sen bir sigara ver yetişir. Masanın üstündeki paketi tutup attı oturduğu yerden. Kibrit de yanında etejerin üzerinde. Yatakta oturduğu divanın arasında kocaman bir masa vardı. Sıkışıp kalmıştı masanın öbür yanında. Nedir bu masa böyle? odanın ortasında Vidin kalesi gibi. Hiç sorma dedi Nihat. Bizim koca karı için barikat. Onun görmemesi gereken şeyleri odanın senden yandaki bölümünde saklıyorum da. Şişeler, mişeler, konserveler, mezeler. Gerekirse beni de saklayabileceksin demek. Birden sürekli gülüşleri kesiliverdi Nihat'ın. Ne var dedi. Bir şey mi var saklanmayı gerektiren? Sen gazete okumuyorsun galiba. Gazete okumaya vakit bulamıyorum ama bir şeyler duymuyor da değilim. Bugünlerde 60-70 kişiyi almışlar içeri. Eğer sen de bunlardan biriysen, onun kesilen gülüşlerini Mustafa sürdürmeye çalışarak, onlardan biri değilim ama, dedi, kendimden biriyim. Haklısın, onlardan da olsan gene kendindensin. Ozan değil misin sen? Ozan halktan da olsa, aydından da olsa gene kendinden yana oluyor. O da olmasını bilirse. Bu onun kusuru mu, üstünlüğü mü o da daha belli değil. Bu durum beni sevindirir mi, üzer mi onu boş zamanlarımda uzun uzun tartışırız. Sana durumu kısaca anlatayım. Ben ayın 9'undan beri aranmakta olan ve toplanan bir kitabın yazarıyım. Bugüne kadar bulunamadınsa ben seni bundan sonra hiç kaptırmam onlara. Sağ ol Nihat'cığım. Bundan ufak bir kuşkum olsaydı semtine uğramazdım. Yalnız felaket bir koca karı var ki evde sorma. Onu nasıl atlatacağız? Kulağa bütün gün hep yukarıda kim geldi, kim gitti. Bütün mesele bu. Canım, o seni daha çok kızlardan korumak için açar gözünü, kulağını. Doğru, ben Haziran ayındaki imtihanların hazırlıklarına başladım. 5-10 gündür. Ama bir türlü oturup kendimi veremiyorum kitaplara. Dur, sen benim hocam olursun bundan sonra. Beni çalıştırmak için sık sık gelip giden bir hoca. Geldiği zaman da yemeğe kalan. Gelip giden bir hoca değil de daha çok gelip de kalan. Bence yemek daha az önemli. Canım, gelip giden dedimse bizim büyük anneye göre gelip giden. Her akşam seni kapıya kadar uğurlayacağım. Uğurlama töreninden sonra kapı kapanacak. Sen kapının gene bu yanında kalacaksın. Merdivenleri yeniden çıkıp geçecek, şu divanın üzerine uzanacaksın. Bu çok güzel işte. Büyük annenin bu odaya girip çıktığı olmaz mı hiç? Romatizmalıdır ihtiyar. Sık sık çıkmaz ama genel temizlik için haftada bir mutlaka uğrar. Biraz da genel durumu kontrol için. Ben kalacağım dedimse her gün, her gece değil. Hele şu karlar erisin, çıkıp eşi dostu arayacağım. Söz gelimi ayın 18. gecesi kapıdan beni gerçekten uğurlayacaksın. Peki ne zaman döneceksin geriye? Eğer dönersem ayın 19'unda öğleden sonra. Bileyim de ona göre. Bardağındaki son yudumu da içti. Çay hiç de kötü olmamış dedi. İçseydin iyi ederdin. Peki dedi Mustafa. Şimdi rahatça içebilirim artık. Şöyle demlice bir çay. Büyük annenin el ceyiziyle hazırlanmış. Kahvaltı tepsisine yapışırken, şunu aşağı bırakma dümeniyle ilk sondajımızı yapalım. Beni çalıştırmak üzere geldiğini müjdesini vereyim büyük anneye. O senin şerefine çayın tazesini demlemeye kalkışacak ama ben bizim hoca çok kalenderdir diye bayatından bir bardak isteyeceğim. Bayılacak bu huyuna. Güzel. Böylece büyük anneyi kalenderliğime alıştırıp İleride daha az yorulmasını sağlayacaksın. Peki aslanım, bildiğin gibi yap. Çok geçmeden elinde büyük bir bardak çayla döndü. Deneyinden başarılı sonuçlar almışa benziyordu. Kayıntı hazırlığına başladı bizim koca karı. Geçen gün çağırmıştım dedim. İşte geldi hoca. Bundan sonra oturup çalışabilirim. Takıldığım yerleri anlatacak bana. Artık gecelere çıkmak yok. Hay Allah razı olsun o hocadan dedi. Ama senin ipinle kuyuya inilmez ki. Öğlenleri yemeğe kalacak deyince biraz keyfi kaçtı ama eğer evden çıkarsa öğleden sonraları hiç uğramaz deyince razı oldu yemeğe. Bizim koca karı çok pintidir ha. Ama kayıntıyı öğlenleri gani gani doldururum tepsiye. Birazını da akşama saklarız. Koca bir küp pekmez sıkışık zamanlar için ezine pekmezi. Nasıl çayın şekeri? Koca karı az koymuşsa gizlikilerde var, ekleriz. Bir yudum aldı. Doğru dedi, az koymuş şekerini. Demedim mi? Ne keslikle yoktur üstüne, ne koca karıdır o. Soba Mustafa gelmeden önce yakılmış, yeni yeni parlıyordu. Oda ısındıkça camların buzu çözülmeye, yapışmış karlar erimeye yönelmişti. Bulutların sıyrıldığı, yer yer maviliklerin ortaya çıktığı görülüyordu artık. Karşıdaki evin penceresinde birkaç baş belirip siliniyordu. Nihat'çım, dedi Mustafa. Kimler var karşıda? Komşunun kızları, dedi gülerek. Eğer müsaade edersen perdeyi çekeceğim. Canın nasıl isterse, dedi. Hani horozdan korkan oğlan diye bir söz vardır. Demek sen de kızlardan korkuyorsun, öyle mi? Kızların benden korkmamaları için kapatıyorum perdeleri. Perdenin türünü çekti. Şimdi Nihat'çım, dedi. Kitabını aç, okumaya başla ki ben de şu eve yararlı olduğuma inanayım. Belki böylece kendimi toparlarım da başladığım bir iki şiiri bitirmeye çalışırım. Bir sigara yaktı. İyi olur, dedi. Şimdiden içtiğin çayı hak etmiş olacaksın. Peki hocam, öğrencinin nasıl çalıştığını göreceksin bugünden başlayarak. Bir iki gün önce açılıp okunmuş, arasına kağıt konup kapatılmış, kalınca bir kitabı açtı, başladı okumaya. Mustafa da cebindeki kağıdı kalemi çıkardı, Cengiz'in evinden yola çıkarken yazdığı, gideceği yeri bildiren belgeyi buruşturup sobaya attı. Geriye kalan kağıtları da çekti önüne. Nihat'ın evinden hava kararırken çıktı. Bu karartmaya biraz da insanlar yardım ediyorlar. Pencereler, içeriden çekilen kapkara perdelerle kentin başlayan gecesine erken erken katılmış oluyorlardı. Kurdun dumanlı havadan hoşlandığı gibi Mustafa da bu kurşun geçirmez karanlıklarda özgürlüğün buruk da olsa tadını çıkarıyordu. Bu biraz da içkiyle sağlanan başıboşluğa, uydurma özgürlüğe benzemiyor değildi. Ne çare ki koskoca kentte herkesin özlemle evine koştuğu şu saatlerde biraz olsun kendine gelebiliyordu böylece. Saatini Cengiz'in direnmelerine aldırış etmeden masanın üstüne bırakıp çıktığı için ancak evlerin önünden geçerken kulağına çalınan radyo yayınlarından öğrenebiliyordu zamanı. 12'yi bulmadan girmeyecekti evin kapısından içeri. Karlı gecelerden sonra bu yağışsız serin hava yürüdükçe güçlendiriyordu onu. Her düdük sesi kurulmuş bir tuzaktı sanki. Yolunu ustaca sağa sola kaydırıyor, işkilli adımlar atmamak için bütün becerisini kullanıyordu. Bir kez 3 kişilik bir devriyenin tuzağına düşüvermişti dalgınlıkta. İşten çıkmış da evine geç kalmış bir babanın telaşıyla yürümesini becermiş olacaktı. Böyle zamanlar için daha hazırlıklı olması gerektiğini anlamakta gecikmemişti. Bundan sonra Nihat'ın evinden çıkarken boş kese kağıtları alacak, vakit ilerledikçe bunları taşla toprakla doldurup kucağına yerleştirecekti. 2-3 kese kağıdıyla yoluna giden bir evcimen kişiden kimse kimlik sorma yürekliliğini gösteremezdi. Hele iki eli birden dolu olursa. Vakit çok erkendi daha. Aksaray kesiminden uzaklaşmamak koşuluyla hemen her arka sokağa dolaşır vakit öldürebilirdi. Nihat'ın evinden bundan daha da geç çıkamazdı ki. O zaman ya iki kez uğurlanacak ya da akşam yemeğini de kalmakla yüzsüzlük etmiş olacaktı. İkisi de ilerisi için çok sakıncalıydı. Rotasını düdük seslerine göre çizdiği için bir ara kendini kum kapıda buldu. Kahveler karartma gecelerine yakışmayacak kertede kalabalıktı. Bunu pencerelerden, kapılardan görüp de anlamış değildi. Önlerinden geçerken kulaklarını dolduran uğultulardan çıkarıyordu. Agop Efendi'nin kahvesi her zamanki gibi seçme konuklarına açmıştı kucağını. Kapının tam aralandığı sırada içeriye bir göz attı. Alacakaranlıkta herkesin tepesinden bakan uzun Nevzat'ın başını görüverdi. Girip konuşmak için yanıp tutuşmaya başlamıştı. Bu isteğinin önüne geçmek için yeniden balıkçı meyhanelerinden yana kırdı dümeni. İyi ama Nevzat'ın kaldığı pansiyonu bilmiyor değildi ki. İsterse gider evine görebilirdi onu. Görmenin, onunla konuşmanın gerekliliğine öylesine inanmıştı ki, isteğini tehlikesizce yerine getirebilmek için yöntemler düşünmeye başlamıştı. Oysa hiç akıllıca bir iş değildi onunla görüşmek. birinci şubeye girip çıkmış bir kişinin arkasını adamsız bırakmamak polisin gelenekleri arasında olduğunu bilmiyor değildi. Ne olursa olsun görecekti Nevzat'ı. Bu biraz da dost özleminden ileri geliyordu kuşkusuz. Radyo yayınlanına bakılırsa 11 sıralarıydı. Ertesi gün derse girecek bir üniversiteli için ortalama bir uyku saati. Çıkması gerekirdi Nevzat'ın eğer kahveden çekici bir konu yoksa. Kapılar açıldıkça dışarıya sızan ışıklardan anladığına göre meyhanelerde lambalarını yakıp söndürerek kapatma saatinin geldiğini içeridekilere bildiriyorlardı. Eğer Nevzat'ın çıkışını bir görevli kişi bekliyorsa Mustafa her ikisini de önüne katabilmeliydi. Agop Efendi'nin kahvesinin önünden 4-5 kez geçtiği halde hiç kimseden kuşkulanmamıştı. Ya onu bekleyen Nevzat'ın yanında burnunun dibinde oturuyorsa? Bu da olmaz değildi hani. Nevzat'ın saflığı çok elverişliydi bu gibi durumlarda. Neden sonra açılmıştı kapı? Çok uzaktan bile bir bakışta görülen, uzun boyundan kolaylıkla tanınabileceğine göre neydi bu çabası? İşte Nevzat'tı kapıdan çıkıp yürüyen. Bir köşede büzülerek bir iki dakika içinde peşinden çıkacak ikinci kişiyi de beklemeye başladı. Bir dakika, iki dakika, bir süre daha kıpırdanmadan durdu. Yoktu peşinden dışarı çıkan. Dışarıda bekleyip takılan da yoktu. Elleri cebinde şu sağlam havanın tadını çıkarmak için yavaş yavaş yola koyuldu. Bir süre durup yolun suskunluğunda onun tembel adımlarının seslerini dinledi. Ayakkabılarının topuklarıyla burunlarına çakılmış nalçalardan onun ayak sesleri olduğunu bulup çıkarmak zor değildi. Yaklaşık birden koluna girebilirdi. Ürkmemesi için duyulur duyulmaz bir sesle "Şşt, Nevzat!" diye seslendi. Birden durmuştu Nevzat. Mustafa yanına yaklaştığı halde yolun en karanlık yerinde karşılaştıkları için tanıyamamıştı. Ya da oyuna gelmemek için ilk davranışı karşısındakinden bekliyordu. "Benim," dedi. "Ben, Mustafa." Sanki elini tutmasa tanımayacakmış gibi uzattı ona doğru elini. "Sen misin Mustafa'cığım?" dedi. Sesinden tanıdım ama inanamadım. Oysa ben seni bir bakışta tanıdım uzaktan. Agop Efendi'nin kahvesinde. Güya camlarda perdeli. Kapının aralığından gördüm. İçeri girsem ne yapardın? Hemen çıkardım dışarı. Şimdi bile konuşmamız doğru olur mu diye düşünüyorum. Peşinden gelen var mı? Arkama bakmam ben. Var mı bir gelen? Görmedim. Görmesen de tehlike var. Polis seni arıyor vızır vızır. Eğer beni yarın çağırıp sorarlarsa gece rastladığını söylememezlik yapamam. Rastladığını söyleyebilirsin. Çok zorladılar senin nerede kaldığını öğrenmek için. Demek alıp götürdüler birinci şubeye. Daha senin kaçtığın gün. İlk gün eve geldiğini Şükran'dan öğrendiği halde daha fazlasını soramıyordu. Şükran'ı gördüğünü Nevzat'a söylemek çok tehlikeli olabilirdi. O günkü olayın sonunu anlatmasını Nevzat'tan bekliyordu. "Herhalde Şükran'ı görmedin henüz," dedi. İlk yalanı söyledi Nevzat'a. "Hayır, görmedim. Yazdığım bir şiiri sana okumak için gelmiştim o gün. Meğer seni tutuklamak için oradalarmış. Kitaplarını paketliyorlarmış içeride." "Peki," dedi. "Kitapların paketlediklerini nereden biliyorsun sen?" "Birinci şubede gördüm neyin varsa. Fotoğrafların arasından büyüyecek bir resmini arıyorlardı. Öğretmenlerle çektirdiğin bir grup resmini gösterdiler bana. Mustafa'yı göster bize dediler. Bir bakışta tanıdım ama yok bunların içinde dedim laf olsun diye." "Çok mu önemliymiş benim resmim?" "Çok. Çoğaltıp memurlara dağıtacaklardı sanıyorum." "Peki ne zaman aldılar seni?"